Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kariler'den Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Behmen 1399 Hicri Kameri, 9 Cemadüsani 1442 ve miladi 23 Ocak 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziya Türk Yılmaz ile Biden yönetiminin Batı Asya'ya bakışı ve politikaları üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Komutan Bakir'i İslam İnkılabı rehberine başarılı tatbikatlardan dolayı tebrik etti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü son 24 saatte 69 kişinin daha koronadan yaşamını yitirdiğini belirtti. Abbas Arakçı, İran, Amerika'nın yeni yönetimine doğrudan temas için istekli olmadığını belirtti. Ve işgal rejimi, Türkiye'ye doğal gaz ihraç etmeye hazırız açıklaması yaptı. Şimdi haberler.
İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Mehmet Bakiri, devre muhafızları ve ordunun son sıralarda düzenledikleri başarılı tatbikatlardan dolayı İslam İnkılabı rehberi ve Başkomutan Ayetullah Hamine'yi tebrik etti. Komutan Bakiri mesajında İran İslam Cumhuriyeti ordusunun iktidar 99 tatbikatı ve devre muhafızları ordusunun Yüce Peygamber 15 tatbikatının Fars Körfezi, Umman Denizi, Mekran kıyıları, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve İran'ın merkezi çölünde başarılı şekilde düzenlendiğini belirtti. Mesajda şöyle deniliyor: kuşkusuz şu günlerde aziz ordu ve silahşör devre muhafızının kara, deniz, İHA'lı ve füzeli tatbikatları sırasında gerçekleşenler, üzerinden 30 sene geçen Bağışçı Saddam ordusunun dayatma savaşında füze ve hava saldırıları karşısındaki acı deneyimden velayet askerlerinin derin anlayışının tecellisidir. Bugün kendi gölgesini Amerika'nın hava sahamızı ihlal eden stratejik İHA'sını düşürmek ve Amerika'nın terörist ordusunun Irak'ta Ayn el-Esed üssü füzeyle hedef almakla düşman cephesi, düşünce odaları ve hesapları üzerine yaymıştır. Komutan Bagheri mesajının devamında ordu ve devre muhafızları dahil silahlı kuvvetler ve komutanlarının İslami vatanın bağımsızlığı, güvenliği ve toprak bütünlüğüne göz diken ve tehditte bulunan ocaklara yıkıcı, misliyle ve kesin şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i, takva sahibi din adamı Hucetul İslam Alevi Sebzevari'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Ayetullah Hamine'i bugün yayınladığı taziye mesajında Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Alevi Sebzevari'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla o merhumun muhterem ailesi, yakınları ve sevenleri ve tüm Sebzevar halkına başsağlığı dileyerek o Rabbani alimin tağut döneminde mücadeleci hareketi ve İslam Cumhuriyeti döneminde de devrim faaliyetleriyle ilahi hesaplarda değerli bir karne geride bırakıp halkın beğenisini kazandığını belirtti. Ayetullah Hamine ayrıca mesajında Yüce Allah'tan merhum Hucetul İslam Alevi Sebzevari için rahmet dileğinde bulundu. İranlı alimlerden Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Alevi Sebzevari geçen çarşamba günü yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadaldari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşırken ülkede koronavirüsten iyileşen vatandaş sayısının 1 milyon 158 bini geçtiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 69 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6207 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57.294'e, vaka sayısının da 1.367.032'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4106'sının durumunun ağır olduğunu söyleyenleri şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.158.475'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı 98 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2 milyona geçerken Amerika 25 milyon vaka ve en az 424 ölüm sayısıyla dünyada ilk sırada yer almakta.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçı, İtalya merkezli Repubblica gazetesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın doğru bir format olduğunu ve müzakerelerin bu çerçevede yapılması gerektiğini belirterek İran'ın şimdilik Amerika'nın yeni yönetimiyle doğrudan temas kurmak için istekli olmadığını kaydetti. Repubblica muhabirinin İran Biden ekibiyle gizli bir görüşme yaptı mı sorusuna Irakçı, hayır, onlarla temas kurmadık. Zaten Amerika ile doğrudan temasa da geçmek istemiyoruz. Nükleer anlaşmanın doğru bir formatta olduğuna ve görüşmelerin bu formatta yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ek nükleer anlaşma söz konusu değil. İran'ın füze gücünü de görüşmek istemiyoruz yanıtını verdi. Amerika'daki iktidar değişimi ve Kongre'ye baskın olayı hakkında Irakçı şu açıklamalarda bulundu. İki yönetim arasındaki bu güç aktarımı konusunda belirli bir pozisyonumuz yok. Ancak Amerika'nın yeni başkanının Trump'ın yanlış pozisyonları nasıl düzeltmek istediğini görmeyi bekliyoruz. Kongre'ye yapılan saldırı sırasında gördüklerimiz dünya hukukunun üstünlüğü ve demokrasinin ne olduğunu öğretmek isteyenin gerçekten Amerika olmadığı gerçeğini gündeme getiriyor. Washington'da olanlar bize Amerikan demokrasisinin gerçek yüzünü gösterdi. Artık dünyada hiç kimseye iç siyasi sorunlarını nasıl çözeceklerini söylemeye hakları olmadığı açıktır. Abbas Irakçı, İran'ın Biden yönetimine yaptığı nükleer anlaşma taleplerine ilişkin taleplerimiz gerçekçi ve Amerika'nın yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmaya geri dönmesinden başka bir seçenek göremiyorum. İyi niyetle müzakere ettik ve onu iyi niyetle uyguladık ifadesini kullandı.
İran Hodro Otomotiv firması yedek parça sanayisinin en büyük inovasyon merkezi bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşler Yardımcısı Sorana Settari'nin katılımıyla düzenlenen törende hizmete başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari törende yaptığı konuşmada otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını gidermek için tüm bilgi tabanlı ve teknoloji firmalarına işbirliğine davet ederek İnovasyon ve tasarım kabiliyetinin ülkenin otomotiv sektörünü aktif ve başarılı bir sektöre dönüştürmek için en önemli faktör olduğunu kaydetti. İran Hodro Yedek Parça Sanayisi İnovasyon Merkezi 3 milyon avro yatırım ile İran'ın otomotiv sektörünün teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi adına atılmış önemli bir adım sayılıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in pazartesi günü üst düzey bir heyet eşliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gideceğini bildirdi. Zarif'in Azerbaycan'ın ardından Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'a gideceğini duyuran Hatipzade, Zarif'in bölge ziyareti kapsamında müfidaşlarıyla görüşeceğini söyledi. İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmede Kafkasya'daki son gelişmeler ve bölgede barış ve istikrar için yapılan projeler masaya yatırılacak. Bakan Zarif son günlerde Kafkasya ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını söylemişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur açıklamasını yaparak Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer aldığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Milgem projesinin 5. gemisi İstanbul Fırkateyni'nin denize iniş ve Pakistan Milgem Carvert projesi 3. gemi ilk kaynak törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yıllarda yaşanan olayların savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımından yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını gösterdiğini belirterek şöyle devam etti. Suriye'deki ve Irak'taki meşru terörle mücadele harekatlarımızdan da Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı savunma mücadelemizi kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskı ile karşılaştık. Erdoğan sözlerinden başka bir kısmında savunma sanayinde sadece geçmişin eksiklerini de gidermekte kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğe de hazırlanıyoruz diyen Erdoğan, inşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük projeyle donanmamızı çok güçlü bir koruma getireceğiz şeklinde konuştu. Erdoğan Korkut Alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni ile birlikte envantere alacağız. Anadolu gemimizden de sonra yerli ve milli olarak planlayıcımız uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige taşıyacaktır dedi.
İşgal rejimi İsrail Enerji Bakanı Yuval Zeydin'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak istemesi halinde memnuniyet duyacağını ve bunun ticari ilişkiler için iyi olacağını söyledi. İşgal rejimi İsrail Enerji Bakanı Amerika'nın CNBC kanalına verdiği röportajda Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıllarda gündeme gelen ve İsrail gazının Türkiye'ye ihraç edilmesini öngören projeye değinen Settings, yaklaşık 5,5 yıl önce Enerji Bakanı olduktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiştik. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsrail gazını bir boru hattıyla Türkiye'ye ihraç etme olasılığını konuştuk. Enerji Bakanlığı uzmanlarıyla da görüşmelerimiz oldu ancak maalesef sonuçsuz kaldı ifadelerini kullandı. İsrail gazının Türkiye'ye ihraç edilmesi projesini yeniden görüşmeye hazır olduğunu belirten Zevciğiniz, şahsen umuyorum ki Türkiye bölgesel meydan okumacı rolünden yönünü bazı komşularıyla bölgesel işbirliğine doğru değiştirir. Bu açıdan Türkiye bölgesel işbirliğinin bir parçası olarak Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse bundan memnuniyet duyarım değerlendirmesinde bulundu. Bunun ticari ilişkiler içinde iyi olacağını kaydeden İsrailli Bakan, Doğu Akdeniz Gaz Forumu için Türkiye'yi kapı hiçbir zaman kapatmadık dedi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı 1040 personelin katılımıyla Eren 3 Arı Dağ Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PKK-KCK ile mücadele amacı ile İlki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ikincisi Lice'de başlatılan Eren operasyonlarının devamı Ağrı Dağı'nda gerçekleştiriliyor. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1040 personel, 59 operasyonel tim katılıyor. Irak hükümetinden bir kaynak ülkenin kuzeyindeki PKK unsurlarının mevzilerine Türk hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Irak El-Fırat kanalının aktardığına göre Türk savaş uçakları Dohuk eyaletinin El-Amadiye kasabasına bağlı Kere köyündeki PKK'ya ait bir tünele 3 füze attı. Habere göre saldırılarda 2 çocuk yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün PKK'yı resmen tehdit ederek kısa süre sonra Sincar'daki PKK musullarına yönelik bir gece ansızın saldırıların olabileceğini söyledi. Son birkaç ayda Türkiye PKK musullarını baskı altında tutma bahanesiyle defalarca Irak topraklarına saldırmış ve bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyadan tepkilerin gelmesine neden olmuştur.
İstanbul merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'si yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezde 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 72'sini gözaltına aldı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarı 22 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 13 şüphelinin tutuklandığı 8 tekneye de el konulduğu öğrenildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yapacağımız görüşmelerde meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz dedi. Akar, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Milgem projesinin 5. gemisi İstanbul, Fırkata inen denize iniş ve Pakistan Milgem Corvette projesi 3. gemi ilk kaynak terörlerine katıldı. Yunanistan'la gerçekleşecek istikşafi görüşmelere ilişkin konuşan Akar, yapılacak görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniye çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasının umulduğunu söyledi. Akar, komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır, dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.
Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Amerikan Ulusal İstihbaratı'ndan Kaşıkçı cinayeti raporunun üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını istedi. Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, ülkenin yeni ulusal istihbarat direktörü Avril Haines'e resmi talepte bulundu. Kaşıkçı cinayetini insan haklarına bir saldırı olarak niteleyen Schiff, raporun üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün 2020 Şubat ayında Kongre'ye gönderdiği gizli rapor ekinin paylaşılmasını istedi. Şey, Başkan Joe Biden, Cemal Kaşıkçı'nın yakınlarının gerçeği bilmeyi hak ettiklerini açık şekilde söyledi. Ben de buna katılıyorum, dedi. Şey, yazılı talebinde Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Klamard'ın 2019 yılında hazırladığı rapora işaret etti. Klamard'ın planlı cinayetin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a yakın üst düzey yetkilinin onayıyla işlendiği sonucuna vardığını hatırlattı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün Hama kenti çevresinde İsrail'in suç teşkil eden saldırısının Suriye topraklarının hükmüne, hürmetine ve egemenliğine açık bir ihlal olduğunu belirterek insan hakları yasası ve uluslararası hukuk yasasının açık bir ihlali olduğunu dile getirdi ve Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Konseyi'ni bu saldırıları kınamak için sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na gönderdi ve Sanaa'nın bir nüshasını aldığı mektupta bugün 22.01.2021 Cuma günü İsrail, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Hama yakınlarındaki topraklarına yeni bir saldırı düzenledi. Sonuç olarak bir baba, bir anne ve iki çocuğun ailesi öldürüldü. Aynı ailenin diğer 4 vatandaşı yaralandı ve çok sayıda masum sivilin eve yıkıldı. Bu kanlı saldırının bir yıldan kısa bir sürede 50'den fazla saldırıya uğraşan çok sayıda sivilin hayatını kaybetti ve mallarının tahrip edildi. İsrail saldırılarının bir devamı olarak geldiğini ve sadece Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarının hürmeti ve egemenliğinin açık bir ihlali değildir. Masum sivilleri hedef alarak ve güvenlik ve barış içinde yaşama haklarını da ihlal ettiğini belirtti. Bakanlık Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası toplumdaki çok sayıda tarafın özellikle de bu bariz saldırılar hakkında, insan hakları hakkında konuşanların bu korkunç sessizliğinden ötürü gaspçı İsrail teşkilatını da terörist grupların suçları ile şüpheli bir tesadüf eseri Suriye'yi yönelik saldırılarını sürdürmeye teşvik ettiğini dikkat çekti.
Haber kaynakları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük patlama seslerinin duyulduğunu bildiriyor. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dev patlama sesleri duyuldu. Patlamanın Suudi Arabistan füze savunma sistemini Yemen'den atılan balistik füzeye isabet etmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Suudi sosyal paylaşım kullanıcıları bu infilaktan kaynaklanan dumanlı görüntüleri paylaştı. Bu arada Cezire Televizyon kanalı Suudi Hava Savunma Sistemi tarafından Riyad üzerinde bir adet balistik füzenin imha edildiğini bildirdi.
Amerikan Kongresi'ndeki demokrat temsilciler bu ülke anayasasının birinci maddesi uyarınca eski başkan Donald Trump'ın siyasi hayatına tamamıyla son vermek istiyorlar. Virginia eyaletinden demokrat senatör Tim Kaine, Kongre'nin anayasanın 14. düzenlemesi uyarınca Donald Trump'ın siyasi arenaya tekrar dönüşünü önlemek için gereken yetkililere sahip olduğunu kaydetti.
Ve son haberimiz. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus muhalif Alexei Navalny'nin serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilere katılan eylemciler uyarılara uymamaların ardından güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Polis ilk gözaltılara başladı. Şimdiye kadar 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ancak sayı henüz net değil.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Bakan Zarif'in Biden'e seslenişi etrafında. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde bu ülkenin dış politikasında en büyük hesap hatalarına tanıklık ettik. Beyaz Saray'a geldikten sonra Donald Trump İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı radikal yaklaşım ve eylemlerde bulunup bu çerçevede azami baskı politikası çerçevesinde İran'a yönelik tüm zamanların en ağır yaptırımları devreye sokarak kendince Tahran'ı pes ettirmeye gayret gösterdi. Ancak Trump yönetimi hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve sonunda rezil bir şekilde iktidarı bırakmak zorunda kaldı. Trump yönetimi İran'a karşı uluslararası konsensüs sağlama ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin silah yaptırımlarına geri getirme çabalarında da başarısız kaldı. Trump hiçbir zaman İran'ın Amerika'nın baskıları karşısında dayanabileceğini zannetmiyordu. Ancak böyle oldu ve Trump'ın hesap hatası ortaya çıkmış oldu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de Cuma günü attığı tweette Amerika'nın yeni yönetimine seslenerek şöyle yazdı. Biden yönetimi başarısız eski politikaları sürdürüp uluslararası işbirliği ve hukuku aşağılayabilir ya da başarısız varsayımları reddederek barış ve huzuru takip edebilir. Trump geçen 4 senede çok büyük hatalara imza atarak uluslararası arenada yoğun eleştirilere yol açtı. Ayrıca Amerika'nın dünyadan prestijinin ciddi şekilde zedelenmesine de sebebiyet verdi. Tataristan Cumhuriyeti uzmanlarından Vadim Homenko bu bağlamda şunları kaydetti. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi Başkan Donald Trump'ın stratejik hatasıydı. Bu Amerika'ya çok ağıra mal oldu ve bu ülkeyi de onursuzlaştırdı. İran'a nükleer anlaşma çerçevesinde görünlü yükümlülüklerini hafifletmesine ilişkin adımları Amerika'ya Tahran'ın Beyaz Sarayı'nın yöneticilerinin zorbalıkları karşısında sessiz kalmayacağı gerçeğini de göstermiş oldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Kum halkının 19 Eylül kıyamı yıldırımı dolayısıyla yaptığı konuşmada nükleer anlaşmaya işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için hiç ısrar etmediği ve acelesi olmadığını, İran'ın mantıklı talebinin yaptırımların kaldırması ve milletin gasp edilmesi de haklarının iadesi olduğunu, bunun Amerika ve Avrupalı uzantılarının görevi olduğunu kaydetti. Ayetullah Hamene'yi beyanatında karşı tarafların kendi yükümlülüklerine dönmeleri halinde İran'ın da anlaşmaya döneceğini belirtti. Esasında Amerika'nın İran'a karşı düşmanlığı Tahran'ın Washington'un zalimce politikalarını kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Bu husumete son vermenin tek yolu düşmanları hayal kırıklığına uğratmaktır. Bunun için de güçlenme ve gücün gerçek araçlarını takviye etmek gerekiyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in hedefleri de aynı yönde olup İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmaya yönelik mantıklı tutumuna yapılmış vurgudan ibarettir. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cuma günü de Amerika merkezli Foreign Affairs dergisinde Washington'un yeni hükümetini değerlendiren bir yazı yayınladı. Washington'daki yeni hükümetin temel bir seçenekle karşı karşıya olduğunu da ifade eden Zarif, ya Selefi Trump yönetiminin başarısız politikalarını izleyip uluslararası anlaşmaları ve hukuku çiğnemeye devam edebilir ya da Trump'ın hezimete uğramış politikalarından vazgeçip bölgede barış ve refahın inşası için adım atabilir dedi. Biden hükümetine seslenen Zarif, fırsat penceresinin sonsuza kadar açık olamayacağını da dile getirirken şu anda inisiyatif Washington'un elinde. Biden yönetiminin ilk adımı Trump'ın maksimum hezimetinin tehlikeli mirasını telafi etmeye çalışmak olmalıdır. Böyle bir adım bölgemizde barış ve istikrar için yeni fırsatlar yaratabilir. Böylesi durumda İran'da nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya başlayacak. Fakat Washington bunun yerine İran'dan taviz almaya kalkarsa fırsatı kaçıracağız ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler'in nükleer silahların yasaklanması antlaşmasından memnuniyeti etrafında. Dünyada nükleer silahların giderek artıp gelişmesi ve yeni ülkelerin nükleer kulübe dahil olurken uluslararası barış ve güvenlik için olumsuz bir vizyon çizilmiş bulunuyor. Bu mesele nükleer silahların yasaklanması antlaşması adı altında yeni bir anlaşmanın oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Birleşmiş Milletler 122 ülkenin lehte oy vermesiyle nükleer silahların yasaklanması antlaşmasını 2017 yılında kabul etmişti. Antlaşma 24 Ekim itibariyle onaylanan 50 ülkede Cuma günden itibaren yürürlüğe girdi. Antlaşma nükleer silahların geliştirmesi, üretimi, bulundurulması ve kullanımı gibi bu tür silahlara yönelik herhangi bir etkinlikte bulunma konusunda kapsamlı yasaklar içeriyor. Antlaşma tarafların nükleer silah kullanımının her türlü silahlı çatışmada geçerli olan uluslararası hukuk kurallarına, özellikle de uluslararası insani hukuk ilkelerine ve kurallarına aykırı olacağını düşündüğünü söylüyor. Anlaşma Cuma günü itibariyle 51 ülkeden onay almış durumda. 86 ülke ise katılmaya niyetli olduklarını ifade etti. İmzalayanlar arasında ne nükleer silah sahibi ülkeler ne de NATO üyeleri, Japonya ve Güney Kore gibi nükleer caydırıcılığa güvenen ülkeler yer alıyor. O nedenle antlaşmanın yürürlüğe girmesine rağmen dünyanın dört bir yanındaki nükleer cephanelerin hemen küçülmesi beklenmiyor. Antlaşmayı teşvik eden ülkeler nükleer silahların yasa dışı kabul edildiği yeni bir uluslararası norm kurulması halinde nükleer silahların baskı altına alınmasını umuyor. Dikkatler antlaşmanın nükleer silahsızlanma çabalarını artırmaya yetecek kadar destek alıp alamayacağı üzerinde. Bilindiği üzere nükleer silahların yayılmasının yasaklanması antlaşması NPT 1968 yılında onaylandı ve 1970 yılından itibaren yürürlüğe girdi. Ancak NPT nükleer silahların sayısının azalmasına yol açmadı. Tam tersine nükleer kulübe dahil olan ülkelerin sayısı arttı. Büyük nükleer güçler nükleer silahların yasaklanması antlaşmasına ciddi şekilde karşı çıkmaktalar. Aslında nükleer silaha sahip ülkeler ve bu alanda önemli güçlerden hiçbiri bu antlaşmayı imzalamış değil. Hatta antlaşma ile ilgili müzakere ve görüşmeleri bile boykot etmişlerdir. Dünyada toplam nükleer silahların %90'ına sahip olan Amerika ve Rusya'nın yanı sıra Fransa, Çin, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Siyonist rejim ve Kuzey Kore'de nükleer silaha sahipler. Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin Ekim 2018'de ortak bir açıklama yaparak nükleer silahların yasaklanması antlaşmasına karşı olduklarını ilan ederek bu antlaşmayı imzalamayacaklarını deklare ettiler. Bu ülkeler nükleer silahsızlanma ile ilgili kanıtlanmış yaklaşımın dünyada nükleer silahların azalmasında somut sonuçlar beraberinde getirdiğini ileri sürerek yeni antlaşmanın nükleer silahsızlanma önündeki kilit sorunların giderilmesinde başarısız olduğunu ve NPT'ye zarar verebileceğini söylüyorlar. Nükleer silahlara karşı uluslararası organizasyon icra direktörü, nükleer silahların yasaklanması antlaşması NPT'yi zayıflatacağına dair düşünceye karşı çıkmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikte izlenmeyken Periver Amerika'da değerli dinleyicilerimiz Joe Biden başkanlığında kurulan yeni hükümet 20 Ocak günü resmen göreve başladı. Yeni Amerikan hükümeti hakkında akla gelen önemli sorulardan biri yeni hükümetin Batı Asya'daki konulara ve gelişmelere olan görüşüdür. Biz bu konu etrafında konuşmak istiyoruz. Bölgemizin son hali ve Amerika'nın özellikle demokratların bu ülkede Batı'yla ilgili planlarını ve Siyonist İsrail rejimine destek bağlamında atılacak muhtemel adımlara bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu röportajımızda Rus Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziya Türkülmaz hocamız bizimle birlikte. Ziya hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Ziya hocam katıldığınız için. Efendim kuşkusuz Joe Biden hükümeti de önceki hükümetler gibi Amerika'da Siyonist rejim İsrail'e bağlı olacaktır. Bunu bölge uzmanları vurguyla söylüyor. Ancak Joe Biden ile Donald Trump bakışı arasındaki fark belki Trump hükümetinin kaybedeceği Siyonist rejiminin hizmetinde olmasıdır. Bilmiyorum ne kadar katılacaksınız buna. Bu bağlamda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Joe Biden yönetimi Batı'yla ile ilgili nasıl bir politika izleyeceksiniz?
Şimdi tabii Joe Biden hükümeti daha işe yeni başladı. Şimdi icraatlarını görmeden hemen şöyle ve de böyle olduğunu söylemek, çetin bir şey söylemek doğru olmaz. Ama evet. Joe Biden hükümetinin yani bakanlar kurulunda, kabinesindeki kişilere bakınca geleceği tahmin etmek zor değil. Çünkü Joe Biden hükümetinin kabinesindeki ilk önemli yani 10 kişinin geçmişine baktığımız zaman hepsinin Yahudi kökenli Siyonist olduğunu görüyoruz.
Evet.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den tutun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'e veyahut da Ulusal Güvenlik Danışmanı Rice ve yine Victoria Nolan'da ve öteki bir takım önemli CIA başkanı veyahut da Amerikan İstihbarat Teşkilatları Başkanı David Cohen veyahut da CIA Başkanı Avril Haines, Bayan Avril Haines gibi kişilere baktığımız zaman Biden'ın Batı Asya bölgesinde izleyeceği siyasetler aşağı yukarı tahmin edilmektedir. Yani Donald Trump hükümetinde bile bu kadar Siyonist öne çıkarılmamıştı. Bu kadar İsrail dostu, bu kadar Siyonist rejim ve İslam, Siyonist rejim tarafları ve İslam düşmanı bir kadro şimdiye kadar görülmüş değildi. Onun için Joe Biden hükümetinin Orta Doğu veya Batı Asya dediğimiz bölgede nasıl bir siyaset izleyeceği, İslam ülkelerine karşı, bölge halklarına karşı, direniş cephesine karşı nasıl bir siyaset izleyeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz.
Doğrudur. Hocam, şimdi Trump tamamen inek diye tabir ettiği Suudi Arabistan gibi kendi müttefikleriyle ilgili şimdi Joe Biden ilk hamlesini yaptı ve karşıtı cinayetiyle ilgili bu cinayetin boyutlarının tekrar gündeme gelmesi ve incelenmesi gerektiği direktifini verdi. Şimdi sizce Amerika kendi müttefikleriyle ilgili Joe Biden döneminde nasıl bir siyaset yürütecektir acaba?
Bakın Amerika'nın Suudi rejimi konusunda siyaseti değişmez. Yani tamal inek yine tamal inektir. Öteki kukla rejimler yine aynı görevlerini sürdüreceklerdir. Ama bazı yöntem değişiklikleri, yöntem farklılıkları var. Mesela Biden hükümeti belki Muhammed İbni Salman değil de daha önceki veliaht yani Naif'in iş başına gelmesine çalışabilir. Ama Arabistan üzerindeki siyasetleri asla değişmez. Yani kuklalar üzerinde değişik görüşler olabilir. Hangi biri o kuklayı, biri öteki kuklayı kullanabilir. Ama tamal inek yine tamal inek olarak kalacaktır. Amerika'nın Batı Asya ülkeleri konusundaki siyaseti hiçbir zaman değişmeyecektir. Çünkü bu siyasetleri belirleyenler Amerikan derin devletidir. Amerikan kurulu düzenidir. Amerikan kurulu düzeni dediğimiz zaman yani büyük sermaye çevreleri, silah fabrikalarının sahipleri, medya kuruluşlarının sahipleri ve bunların yönlendirdiği bürokratlar, siyasetçiler, yargıda bulunan kişiler ve yine idare mekanizmada önemli yerlerde bulunan kişilerdir. Yani bunların yani Amerikan derin devletinin yönlendirmesi sonucu Amerikan siyaseti oluşmaktadır. Joe Biden veya da Donald Trump'ın isteğiyle değil.
Doğrudur. Son söylesi hocam. Şimdi Siyonistlerin İsrail ile ilgili de bazı aslında çeşitli yorumlara rastlıyoruz. Demokratların Amerika'da bu rejime olan bazı cumhuriyetçiler gibi değildir. Biraz tarafsız gibi davranıyorlar İsrail'e karşı. Onun için de Filistin meselesi şimdi İsrail rejimi için Biden döneminde bir muğlak haline gelebilir gibi bazı yorumlara ve aslında analizlere rastlıyoruz. Siyonist İsrail ile ilişkisi hakkında nasıl açıklarsınız fikirlerinizi farklı?
Bakın biraz önce işaret ettiğim üzere Amerikan siyasetini belirleyenlerin yani kurulu düzenin önemli kanatlarından biri de Siyonistlerdir.
Evet.
Onun için yani sulta sisteminin önemli kollarından biri olan uluslararası Siyonist asla Amerika'daki hükümetlere İsrail'e karşı bir siyaset izleme fırsatı ve izni vermezler. Bu geçen 50 yıl içerisinde Amerikan başkanlarının ister demokrat olsun ister cumhuriyetçi olsun izledikleri siyasette açıkça ortaya çıkmıştır. Böyle bir durum ortadayken Amerika'nın çıkarları dediği benim ulusal ve uluslararası çıkarlarım diyerek tanımladığı bir siyaset konsepti ortadayken Amerika'nın Siyonist rejime karşı herhangi bir karşı siyaset izlemesi hayaldir. Böyle bir beklentiye girmemek gerekiyor. Bunu böyle yorumlar yapanlar sadece taktik değişikliklerine, yani ayrıntılar konusundaki farklı taktiklere işaret etmek istiyorlar. Yoksa Amerikan stratejisi, yani Amerika'nın İsrail Siyonist rejimi stratejisi belirlenmiştir ve aynen sürdürülecektir.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Cevap Hocam.
Rica ediyorum, başarılar dilerim size.
Çok teşekkür ederim efendim, Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Rakaba İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziyatik Yılmaz Hocamızla konuştuk. Bu ünlü röportajımızda Amerika Yeni Hükümeti'nin Batı Asya'ya yönelik bakışı ve Joe Biden'in muhtemel atacak adımlarıyla ilgili bölgeniz hakkında kısaca analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakli aktaracağız sizlere.
Cumhur İslami gazetesinde İslam-İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin'in düşmanların İran'ın petrol ihracatını sıfır seviyesine düşürme arzusu kursağında kaldığını vurgulaması, Amerikan Başkanı Biden'in üst görevlere Yahudi Siyonistleri atamaya başlaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Siyonist rejimin işgal ettiği Filistin topraklarında yayılmacı politikalarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısının 2020 itibariyle 476 bine yükseldiği belirtildi. Haberde yerleşimci sayısının 2019'daki %3,4 oranına kıyasla 2020'de %2,6 şeklinde kaydedildiği ifade edilerek işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısının da 220 bin olduğu aktarıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Son yıllarda Donald Trump başkanlığındaki önceki Amerikan yönetiminin desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandı.
İtilat gazetesinde İran'da korona aşısının Şubat ayından itibaren uygulanacağının duyurulması, Uluslararası İstanbul Uyanış Forumu'nun bir bildiri yayınlayarak Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısını kanıması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, korsan rejim İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarını, bu ülkenin hava sahası ve milli egemenliğinin açık ihlali ve uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğneme şeklinde değerlendirdi. Sana'nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na yazdığı ayrı ayrı mektuplarda Siyonist rejimin Suriye topraklarına düzenlediği son hava akını Suriyeli bazı vatandaşların ölümüne ve bazı vatandaşların yaralanmasına yol açtığını belirterek bu saldırıları kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı mektuplarda Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nden bu bağlamda görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı mektuplarda bu saldırıların Suriye hava sahasını ve milli egemenliğini açıkça ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnediğini ve masum sivilleri hedef alarak güven ve huzur içinde yaşamalarına mani olduğunu vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı mektuplarda ayrıca Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları arttığını, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve evleri yıkıldığını kaydetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı mektupların devamında insan haklarından dem vuran uluslararası çevrelerin anlamlı suskunluğunu kınayarak bu durumun eli kanlı Siyonistleri Suriye'ye yönelik saldırıları artırmaya teşvik ettiğini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı Korsan İsrail'in 2002 Ocak Cuma günü Hama eyaletine düzenlediği saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını ve bazı evlerin de yıkıldığını belirtti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın bölgede en büyük benzin üreticisi ve ihracatçısı olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Petrol Bakan Yardımcısı Ali Rıza Sadık Abadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin hali hazırda bölgenin en büyük benzin üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu açıkladı. 25. Uluslararası Petrol Doğal Gaz Rafineri ve Petrol Kimya Fuarı'nın kulisinde bu açıklamayı yapan Sadık Abadi, İran'ın petrol ürünleri dağıtım firmasının hali hazırda Afganistan, Pakistan, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kuzey Irak'a benzin ihraç ettiğini belirtti. Sadık Abadi 2017 yılında İran'ın günde 17 milyon litre benzin ithal eden ülke konumunda olduğunu, ancak son 3 yılda benzin ihracatı durdurulduğu gibi Haziran 2019'dan itibaren bu maddeyi ihraç etmek üzere çalışmalara başladıklarını ve aynı yılın Ağustos ayından itibaren de benzin ihracatına başladıklarını ifade etti. 25. Uluslararası Petrol Doğal Gaz Rafineri ve Petrol Kimya Fuarı Cuma günü 550 İranlı firmanın katılımı ile Tahran'da açılış yaptı. Fuar pazartesi gününe dek ziyaretçilere açık olacak.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Savunma Bakanı Hatemi'den düşmanların saldırılarına karşı en ağır şekilde karşılık verileceği konusunda uyarı.
İktidar 99 askeri tatbikatının başarıyla sona ermesi.
Tahran'da Filistin hamisi ülkelerin parlamentolarının ortak oturumu.
Dışişleri Bakanı Zarif'ten Fars Körfezi ülkeleriyle müzakereye vurgusu.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Düşmanın İran'ın savunma gücü hakkında en ufak hatası silahlı kuvvetlerimizin en ağır ve en kesin tepkisiyle karşılık bulacaktır. Savunma Bakanı General Emir Hatemi geçen hafta İran Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği askeri tatbikatın kulisinde yaptığı açıklamada bu konuya vurgu yaparken şöyle dedi. Amerikan terör devleti son haftalarda bölgeye nükleer denizaltı sevk etmek, savaş gemilerinin yerini değiştirmek ve savaş uçaklarını bölgenin hava sahasında havalandırmak gibi bazı hareketliliği oldu. Gelişmeler Amerikalı yetkililerin İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücü hakkında hesap hatası yapmış olabileceği düşüncesini gündeme getirdi. Ve bu yüzden İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güvenliğini ve izzetini savunmak üzere hazırlıklı olduğunu göstermek için çeşitli askeri tatbikatlar düzenledi.
Geçen hafta bu çerçevede Kara Kuvvetleri Komutanlığı İktidar 99 askeri tatbikatını düzenledi. Geçen hafta ayrıca Mekran kıyılarında İHA'lı ve füzeli ve deniz kuvvetlerinin katılımı ile geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Söz konusu askeri tatbikatlar silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesinin ne denli üst düzeyde yer aldığını gösterirken düşmanlara da İran'ın savunma gücü konusunda en ufak hataya düşmemeleri gerektiğini, zira bu durumda İran İslam Cumhuriyeti'nin en ağır ve en kesin tepkisiyle karşılaşacakları mesajı verdi. Geçen hafta İran İslam Cumhuriyeti'nin füze gücünün bir bölümü de Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatı sırasında ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'nin füze ve İHA'larının ortak harekatı ile gözler önüne serildi.
Geçen hafta 18 Ocak'ta ve Gazze Direniş Simgesi adlı günün yıl dönümünde İslam Müşura Meclisi çevrimci yöntemiyle düzenlenen oturumda Kudüs ve Filistin hamisi parlamentolarına ev sahipliği yaptı. Zirveye Türkiye, Malezya, Endonezya, Yemen, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Katar, Tunus, Lübnan, Bolivya, Venezuela, Irak, Suriye, Güney Afrika, Filistin ve İran parlamentolarının başkanları ve temsilcileri katıldı.
Eli kanlı Siyonistler işgal ettikleri Filistin topraklarında gayrimeşru varlığını pekiştirmek için 70 yılı aşkın bir süredir Filistin milletini katletmeye ve soykırım uygulamaya, ayrıca Lübnan ve Suriye topraklarına saldırmaya devam ederek şimdi de Yüzyılın Anlaşması adlı Amerikan patentli Şom planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Bilindiği üzere Filistin'in mandalığını elinde bulunduran İngiliz yönetimi 15 Mayıs 1948 tarihinde sömürücü politikalarının devamı
zamanda ve Batı Asya bölgesinde daimi bir üst kurmak amacıyla Filistin'e göç eden Yahudilerden oluşan İsrail rejimini kurmak üzere uluslararası Siyonizm elebaşıları ile anlaşmaya vardı. Nekbe günü olarak anılan bu günde Siyonistler Amerika ve İngiltere'nin destekleriyle işgal ettikleri Filistin'de ırkçı ve terörist bir rejim olan İsrail rejimini kurdular.
Kudüs ve Filistin hamisi parlamentolarının bu zirvesi elekanlı İsrail rejimi bölgeye ve uluslararası platforma hakim olan kargaşadan nemalanarak ve yine Amerika'nın eski anarşist başkanı Donald Trump ve Amerikan terör devletinin sınırsız himayeleriyle bölgede cinayetlerini sürdürdüğü bir sırada düzenlendi. Gerçekte uluslararası kamuoyu, koronavirüs salgını ve Siyonist rejimin Gazze şeridinde kuşatma altına aldığı 2 milyon Filistinli kadına ve çocuğa karşı insanlık dışı tutumu ve bu insanları ilaçtan ve aşıdan mahrum bırakmasına bakarak nükleer ve kimyasal silahlara bulunan bu rejimin hakikaten bölgenin ve dünyanın barışı ve güvenli ve beşeri camiaya yönelik tehlikeli bir tehdit olduğunu anlamıştır.
Geçen hafta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Twitter hesabında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani'nin İran ve Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında müzakerelerin başlaması yönündeki önerisine işaret ederek İran İslam Cumhuriyeti Katar'ın bu önerisini ve bölgede geniş kapsamlı müzakerelerin başlamasını olumlu karşıladığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabında şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca vurguladığı üzere bölgede sorunları çözmenin yolu bölgesel işbirliği olduğunu ve ancak bu şekilde güçlü, huzur ve barış içinde yaşayan ve bölgesel ve küresel sultadan kurtulan müreffeh bir bölge inşa edilebilir. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgede karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine vurgu yapmış ve komşuları ile bu ilkelere dayanarak dostane, mantıklı ve dengeli ilişki kurmak istediğini vurgulamıştır.
Amerika terör devleti ve Siyonist İsrail rejimi bölge milletlerini İran'dan korkutmak üzere her türlü yola başvuruyor, böylece bölgeye yönelik tehlikeli politikalarını ve planlarını ilerletmeye çalışıyor. Amerika ve İsrail'in bu yıkıcı faaliyetleri bölgeyi güvensizliğe sürükledi. Ayrıca tekfirci IŞİD terör örgütünün tehdidini bölge genelinde yaymaya başladı. Nitekim Amerika ve müttefiklerinin ne Afganistan, ne Irak, ne de Fars Körfezi'ne girmeleri bölgede güvenliği sağlayamadı. Zira bu zümrenin amacı hiçbir zaman terörle mücadele etmek veya güvenliği sağlamak olmadı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bundan önce de 8 Aralık 2020'de Twitter hesabında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerine hitaben yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı. Sevgili komşular, neden Amerika ve Avrupa Birliği Trokya'sında İran ile müzakerelere katılmayı talep ediyorsunuz? Oysa evvela onlarla hiçbir şekilde müzakere edilmeyecektir. Zira onlar bizzat bölge sorunlarımızın esas nedenidir. İkincisi, bizler hiçbir ecnebi müdahalesi olmaksızın doğrudan ve kendi aramızda müzakere edebiliriz. Nitekim Hürmüz Barış Planımız hala masada duruyor.
Hürmüz Barış Planı, Astana Barış Süreci, Afganistan'da barış ve istikrarın desteklenmesi, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında çok yönlü işbirliğine vurgu yapılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede sürdürülebilir güvenliğe kavuşmak üzere üzerinde durduğu bazı konulardır. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif geçen perşembe günü bir kez daha Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti bölgenin güvenliğini temin etmek üzere Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleriyle müzakere etmeye hazır olduğunu belirterek İran'ın müzakereye hazır olması yeni bir konu olmadığını ve her daim üzerine vurgu yaptıkları bir konu olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Zarif Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye bazı ülkeler 4 yıl boyunca Amerika'nın terörist başkanı Donald Trump'ın politikalarının tutsağı olduklarını anlamış olmaları gerektiğini belirterek bu ülkeler 4 yıllık bir fırsatı kaçırdıklarını, şimdi de Trump gittiğini ve İran ve bu ülkeler bölgede kaldıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Zarif Cuma günü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerika'nın yeni yönetimi temelli bir seçimle karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle yazdı. Biden yönetimi önceki yönetimin başarısız politikalarını izleyebilir. Böylece uluslararası işbirliğinin önemini aşağılamaya devam edebilir. Ya da eski başarısız varsayımları bırakarak barış ve huzur yolunu izleyebilir. Biden yönetiminin ilk adımı Donald Trump yönetiminin uğradığı hezimetin geride bıraktığı tehlikeli mirası telafi etmek olmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimiz bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Karabağ münakaşasında son gelişmeler,
Tacikistan ve İran ilişkilerinde bazı ilerlemeler,
Kazakistan'da mali fesatla mücadelede son durum,
Amerikalı terörist askerlerin koronavirüs salgını ile mücadele bahanesiyle Manas üssüne geri dönmeleri,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Güney Kafkasya bölgesinde bölge ülkelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında toprak ve sınır anlaşmazlığına son verme çabalarına rağmen tarafların bazı hareketleri iki ülke arasındaki husumet ateşinin sönmeden yanmaya devam etmesine sebebiyet veriyor. Gerçi Ermenistan Devleti Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaptığı son savaşta Rusya Devleti'nin arabuluculuğu ile imzaladığı 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması çerçevesinde teslim oldu. Ancak görünen o ki şimdi Erivan yönetiminin üst düzey yetkilileri bu anlaşmayı kabul etmek istemiyor ve sürekli türlü bahanelere ileri sürerek bir kez daha 27 Eylül öncesi çatışma dönemine geri dönmeye çalışıyorlar.
Bu süreçte Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri ise tüm çabalarını bölge ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapma üzerinde odakladıkları anlaşılıyor. Bu arada Erivan yetkililerinin Dağlık Karabağ bölgesine yaptıkları ziyaretler Bakü yönetiminin tepkisine sebep oluyor. Oysa Rusya lideri Vladimir Putin 10 maddelik Dağlık Karabağ anlaşmasının arabulucusu olarak tarafları uyardığı da biliniyor. Gerçekte Putin, Karabağ münakaşasının taraflarından aralarındaki sorunları 9 Kasım 2020'de imzalanan 10 maddelik barış anlaşması çerçevesinde ve bir an önce çözümlemelerini istiyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçenlerde 44 günlük savaşın sebebi başlığı ile yayınladığı makalesinde şöyle yazmıştı. Rusya Ermenistan'a 7 bölgeyi Dağlık Karabağ'ın statüsü belirlenmeden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmesi üzerinde ısrar etti. Ermeni genç devlet adamı şöyle ekledi. Karabağ münakaşası hala çözümlenmiş değildir ve bu bölgenin hukuki statüsü belirlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda Erivan yönetimi Bakü yönetimiyle müzakere etmeye hazırdır. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu sözleri Rusya'nın arabuluculuğu ile imzaladığı ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu gösteriyor.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu tutumuna tepki gösteren Rusya'nın AGT'ye bağlı Minsk grubundaki temsilcisi ve Karabağ münakaşası ile ilgili konuların uzmanı Igor Popov, Ermeni Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ statüsü ile ilgili son iddiasını ve Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şartlarını Ermenistan'a dayatmaya çalıştığı Karabağ ateşkesine uyma ısrarını reddetti. Konu hakkında bir açıklama yapan Popov şu ifadeleri kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Rusya'nın Karabağ münakaşasını çözümleme çabaları çerçevesinde Ermenistan devletini 7 ilçeyi Karabağ'ın hukuki statüsü belirlenmeden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade etme konusunda ısrarcı olduğu iddiası mesnetsiz ve yalan bir iddiadır.
Her halükarda Karabağ münakaşasına taraf olan iki devletin hareketleri karşı taraftan daha fazla taviz koparmaya yönelik olduğunu gösteriyor. Oysa pratikte Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ mülkiyeti üzerindeki uzun süreli münakaşası son bulmuştur ve tarafların birbirinden daha fazla taviz koparma şansı yok gibidir. Hal böyleyken kesin olan şu ki taraflar bu bölgeye yeniden hakim olmak için tüm çabalarını sarf etmeye devam ediyorlar. Örneğin Nikol Paşinyan yönetimi batıya yönelik eğilimine karşın hala izlediği politikalarında ülkesini de Rusya'nın eski müttefiki olarak tanıtmaya çalışıyor.
Karşı tarafta ise Azerbaycan Cumhuriyeti ile bir yandan komşu ülkelerle birlikteliğini takviye etmeye paralel olarak Türkiye devletinden daha fazla askeri destek alma eğilimi gösteriyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye ile ortak askeri tatbikat düzenlemesine işaret etmek mümkün. Bilindiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundan bazı askerler Türkiye ordusu ile ortak askeri tatbikata katılmak üzere Türkiye'ye geldiler. Tatbikatın 1 ila 12 Şubat tarihleri arasında Kars ilinde düzenlenmesi bekleniyor. Ortak harekat düzenlemek, Türkiye askeri sanayinin ürünü olan silah ve askeri teçhizatı kullanmak, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun taarruz ve lojistik yeteneklerini geliştirmek tatbikatın hedefleri arasında yer alıyor.
Güney Kafkasya bölgesinde komplike ve öngörülemeyen gelişmeler devam ettiği bir sırada Orta Asya bölgesi, bölgesel ve küresel bazda işbirliği konusunda yeni bir sayfayı açtığı gözleniyor. Oysa Orta Asya bölgesinde yaşanan gelişmelere bakıldığında bazı bölge ülkelerinde düzenlenen seçimlerle bu ülkelerin yeni bir deneyimi sergilediklerine söylenebilir.
Orta Asya'da oluşan yeni şartlarda bundan önce başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere komşu ve kardeş Müslüman ülkelerle bir dizi husumet yaşayan Tacikistan devleti son zamanlarda yeniden Tahran ile işbirliği yapmayı yöneldiği anlaşılıyor. Gerçekte Duşanba liderleri bölgesel ve küresel olumsuz şartlardan kurtulmak için Tahran ile dost olmaktan başka çareleri olmadığını anlamaya başladıkları söylenebilir. Bu arada üzücü bir haber, İran ve Tacikistan sanat camiasını yasa boğduğu belirtilmelidir. Tacikistan'ın ünlü aktörlerinden ve TV dizisi Rüzgar'ın Gözünde Hisam Ağa rolünde yer alan Habibullah Abdurrezak hayata gözlerini yumdu.
Bu bağlamda merhum Habibullah Abdurrezak'ın oğlu Şehbaz Abdurrezak geçen sarı günü Facebook sayfasında şöyle yazdı. Babam aramızdan ayrıldı. Bugün saat 11'de babam benim kucağımda fani dünyaya veda etti. Dostlar babamın ruhunun şad olması için dua edin.
Rüzgarın Gözünde adlı televizyon dizisi İran tarihinin Kacar, Pehlevi ve İslam Cumhuriyeti olmak üzere 3 tarihi evrede yaşanan siyasi ve sosyal olayları anlatıyor. Bu değerli televizyon dizisinde İranlı aktörlerin yanında aralarında Habibullah Abdurrezak'ın da yer aldığı 4 Tacik aktör de rol ifa etti. Habibullah Abdurrezak, Tacikistan'ın seçkin aktörlerinden biriydi ve yine Şükrane adlı bir başka televizyon dizisinde de İranlı aktörlerin yanında Tacikistan'ın polis subayı rolü ile yer aldı.
Bu üzücü haberden başka geçen hafta İran'ın Faraf firması ve Tacikistan'ın Nakliyat Bakanlığı İstiklal Tüneli projesinin ikinci merhalesi üzerine bir anlaşma imzaladı. Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim projesinin ikinci merhalesi bazı sebeplerden ötürü ertelendiğini belirterek yeni anlaşmanın çerçevesinde tünelin etkili randımanı için aydınlatma, havalandırma, itfaiye cihazları ve kameraların kurulması gibi bazı çalışmalar yerine getirileceğini belirtti. İran'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Taki Sabiri de yaptığı açıklamada İstiklal Tüneli Tacikistan milleti ve devleti için önemli ve hayati bir proje olduğunu, tünel Tacikistan'ın kuzeyini güney ile birleştireceğini kaydetti.
İstiklal Tüneli, Tacikistan'ın başkenti Duşanba'nın 70 kilometre kuzeyinde ve Duşanbe-Hocand Karayolu üzerinde yer alan ve ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan bir projedir. İran İslam Cumhuriyeti ise şimdiye kadar Tacikistan'da baraj, santral ve tünel inşaatında en çok faaliyet yürüten ülkelerden biridir. İran ve Tacikistan son yıllarda 170 işbirliği belgesi imzaladı. Bu belgeler Fars dilini konuşan iki ülkenin liderlerinin karşılıklı işbirliğini önemsediklerini gösteriyor.
Geçen hafta Şeffaf Kazakistan Fonu bu ülkede son bir yılda mali fesat durumu ile ilgili raporunu açıkladı. Fonun icra başkanı Olga Şiyan bir açıklama yaparak şöyle dedi. Yaklaşık 200 sosyolog ve 12 analiz uzmanı 2020'nin sonbaharında 3 büyük kentte 14 eyalet merkezi ve Kazakistan genelinde 143 bölgede 9000 muhatabı ve 1347 talebi incelediler ve vatandaşların %37.4'ünü ve iş adamlarının %45.9'unu rasat ederek geçen miladi yılda incelenen bölgelerde mali fesadın gerilediği sonucuna vardılar. Araştırmaya katılan muhatapların %11'inden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında sorunlarının resmi olmayan yollardan çözümleme meselesiyle karşılaştıklarını belirttiler. Bu veriler Kazakistan'da mali fesat ve rüşvetle mücadele için yürütülen çalışmalara rağmen bu durum halen devam ettiğini gösteriyor. Mali fesat ve rüşvetle mücadele programlarının Nursultan Nazarbayev döneminde hazırlanmıştı. Ancak hepsi başarısızlıkla sonuçlandı.
Geçen hafta Amerikalı terörist askerlerinin koronavirüs salgını ile mücadele bahanesiyle Kırgızistan'daki Manas askeri üssüne geri dönmeye başladıkları bildirildi. Amerika terör devleti koronavirüs salgını ile mücadele bahanesiyle Kırgızistan'a gönderilen Pfizer aşısının ilk partisiyle birlikte bir grup askerini Manas üssüne konuşlandırdı. Bu arada Kırgızistan yönetiminden bir yetkili basına yaptığı açıklamasında Bişkek yönetimi Amerika'nın Pfizer aşılarını depolama sorununu çözmek için Amerikalı askerlerin Kırgızistan'a geri dönme meselesini incelediğini belirtti.
Amerikan terör devleti Aralık 2001'de Kırgızistan'ın Manas kentinde bir hava üssü kurdu. Bu üs 2014 yılında Bişkek yönetiminin aldığı kararla kapatıldı. Şimdi de Amerika terör ordusu yeniden bu üsse yerleşmeye başladığı anlaşılıyor. Bu durum hiç kuşkusuz Amerika ile Rusya arasındaki gerginliği tırmandırdığı gibi Bişkek yönetimini de bazı yeni gelişmelerle karşı karşıya getirebilir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya bir başka bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunur. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! Sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan. Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada üç nimete sahip ise dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer dördüncü nimete de sahip ise o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o dördüncü nimet de İslam'dır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.